Gönül Mimarları. Programı hazırlayanlar Profesör Doktor Ethem Cebicioğlu ve Profesör Doktor Vahit Göktaş.
Merhabalar, TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Gönül Mimarları programında sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Efendim bu programda kıymetli hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu ile birlikte tasavvufun kurucu şahsiyetlerinin, gönül mimarlarının hayat hikayeleri ve hikmet sözlerini sizlerle paylaşıyoruz. Muhterem hocam, Bişr-i Hafî Hazretlerine gelmiştik. Bişr-i Hafî Hazretleri Ebu Nasr Bişr bin Haris bin Abdurrahman bin Ata bin Hilal el-Hafî El-Mervezi olarak tam künyesi biliniyor. Vefatı Hicri 227, miladi 841. Yani ilk devir sufilerinden birisi. Merv'de doğuyor. Merv'in ileri gelen ailelerinden birine mensup. İlk dini bilgilerini aldıktan sonra hadis ilmine yöneliyor. Ve bu alanda devrin sayılı muhaddislerinden biri oluyor. Malik bin Enes, Şerik bin Abdullah, Hammad bin Zeyd, İbrahim bin Said, Fuday bin İyaz, Abdullah bin Mübarek gibi muhaddislerden de hadis öğreniyor. Ahmet bin Hanbel, Ebu Hayseme, Züheyr bin Harp, Ahmet Eddevraki ve İbrahim el-Harbi gibi alimlerden de kendisinden hadis rivayet ediyor. Tasavvufi kaynaklara göre, yani tasavvufi kaynaklarda geçen bir menkıbeye göre bir şafiinin yolda bulduğu besmele yazılı bir kağıdı ile itina ile temizledikten sonra levha haline getirerek muhafaza etmesi üzerine rüyasında duyduğu ilahi bir ses, Allah'ın ismine gösterdiğin bu saygıya karşılık Allah'ın da onun adını dünya ve ahirette saygın kılacağı bildirildiği şeklinde bir rivayet var. Bişr-i Hafî Hazretleri'nin hayatıyla alakalı bu kısa bilgilerden sonra dilerseniz hocam bu Bişr-i Hafî Hazretleri'nin tasavvufi ve manevi karizmasıyla alakalı neler söylenebilir? Buyurun Sayın Hocam.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin. وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَع۪ينَ وَبِه۪ي نَسْتَع۪ينَ Evet muhterem dinleyenlerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Cenab-ı Allah son nefeste imanla ölebilmeyi hepimize nasip etsin. Bu dünya temporal bir dünya, geçici bir dünya. Cenab-ı Allah buradaki imtihanımızı kolay getirsin. Rızasına uygun bir hayat yaşayabilmeyi Cenab-ı Allah nasip ve müyesser eylesin.
Amin.
Bişr-i Hafî'nin tabi adı El-Hafî. Hafî, çıplak ayak, gezen anlamına geliyor.
Evet.
Yani Allah'a duyduğu saygıdan dolayı sanki cami, bütün yeryüzü bana mescit kılın diye hadis-i şerif var. Sahih-i Müslim'de biliyorsunuz.
Evet.
Cami ayakkabıyla girilmez. Bir rivayete göre Hafî ismini, yani çıplak ayak gezmeye ondan sonra başlamış oluyor. Bir saygıdan dolayı.
Yeryüzü mescit.
Hucuri bunu anlatırken müşahede hali kendisine hakim oluyor. Müşahede hali.
Evet.
Yani Allahü Teala Hazretlerini sürekli görür hale gelince huzurda huzur çıplak ayağı gerektiriyor. Şimdi dinleyiciler soracaklar. Yani Allah'ın huzurunda duruşumuz çıplak ayaklı olmayı gerektiriyor. Bunu edep olarak nereden çıkarıyorsunuz diye sorarsanız
evet.
Bunu Kur'an-ı Kerim'den çıkarıyoruz. Taha suresinin birinci sayfasında. Allah Musa aleyhisselamla buluştuğu zaman fehla çıkart ihla'n aleyk. Fehla na'leyk.
Evet.
İki ayakkabını çıkar diyor.
Ayakkabılarını çıkar.
Yani Allah benim huzurumdasın. Ayakkabını çıkar. Ha. Huzurda ayakkabılı olunmaz.
Evet.
Çünkü huzur ruhun Allah'la buluşmasıdır. Ruh Allah'la buluşması bedenin de, yani ruh Allah'tan geldi, Allah'a ulaştı, Allah'ı buldu, onu görüyor. Allah'la bir mülakatı var.
Evet.
Bedenimiz toprakla yaratıldığı için bedenimizin de toprağa değerek toprakla mülakatta bulunması lazım.
Evet.
Ruh Allah'tan, beden topraktan geldi. Ruhumuz çırılçıplak oluyor. Allah her şeyimizi görüyor. Gördüğünü biliyoruz. Murakabe. O bizi gözetliyor. Biz onu gözetliyoruz. Keenneke terahu. Sanki onu görüyorsun. Ve inlem tüm gün terahu fe innehu yarahi. Ama görmesen de o seni görüyor.
Seni görüyor.
Bilinç. Bir çıplaklıktır. Evet. Esad Erbili Hazretleri mektubatında öyle söylüyor. Allah'a dua ettim. Ya Rabbi, huzuruna ben çırılçıplak varayım.
Evet.
Yani çırılçıplak. Yani elbisesiz manasını değil bu. Yani bütün neysem o şekilde varayım. Halim budur. Bana acı ya Rabbi.
Benlikten soyutlanmış. Tabii bir benlikten şekilde diyebiliriz yani.
Soyutlanmış ve olduğu gibi yalın ve yalın, ihlas.
Yalın.
İçten. Yani özüm benim bu işte bu halime acı anlamına geliyor.
Evet.
Bir çıplak görünce hepimiz giydirmek isteriz değil mi?
Evet.
Hepimiz isteriz. Adam şu ben fakirim hiçbir şeyim yok dedi çıplak olursa bütün insanların kalbinden bir pantolon verseydik. Veyahut da bir ceket verseydik diyesi gelmiyor mu?
Evet.
Ve ayakkabısı dolaşıyorsa ya bir ayakkabı verseydim. Vermesek bile böyle bir duygu geçiyor mu?
Geçiyor.
Ha, çıplak giydirilmeye açtır.
Evet.
O zaman Allah çıplak varabilirsek Allah'ın huzuruna o bizi giydirecektir.
Giydirir Allah'ın izniyle.
Cennet hulleleri. Efendim işte Allah beni görüyor duygusu. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Allah'ın huzuruna varması sırasında Allah-u Teala'nın ayakkabını çıkart. Namazda Allah'ın huzuruna varıyoruz değil mi biz?
Evet.
Ya huzurundayız. Aynı Hazreti Musa Aleyhisselam gibi ayakkabılarımızı çıkarmamız gerekir. Saygı.
Evet.
Evimizde namaz kılındığı için hani iyi kötü evimizde namaz kılıyoruz değil mi? Kapıdan atıp içeri bir mekana giriyoruz. İki oda bir salon, üç oda bir salon diyoruz.
Evet.
İçeri bir odada namaz kılıyoruz. Bazen başka bir odada kılıyoruz. Evlerimiz otomatikman mescit.
Mescit oluyor.
O zaman evin içine de girilmez. Ve bizim İslam Türk genelinde ayakkabıyla eve girmek diye bir şey yok.
Yok.
Japonlarda da öyle. Japon geleneğinde o modern Japonlar, şu modern Japon yani evet. Biliyorsunuz, ayakkabılarını dışarı çıkartıyorlar, evin içine ayakkabıyla girmiyorlar.
Girmiyorlar.
Çinlilerde de böyle. O da bir ilginç.
Evet.
Çıplak ayak. Yani samimiyet, içtenlik, asıl ile, orijin ile temasa geçmek. Aslına dönüş.
Dönüş.
Kendini buluş. Oluş. Eksistansiyel bir sır var burada.
Evet.
Varoluşçu bir sır. Jean-Paul Sartre bulantı mı? Böyle bir eser var. Şimdi aklıma gelmiyor. Kimseyi kandırmanıza gerek yok diyor. Başkasına başka türlü gözüküp kandırmanız aslında kendinizi kandırmanız. O zaman kendi içinizde çelişkiye düşmüşsünüz demektir. Kendi içinde çelişki yaşayan insan bütüncül holistik bir insan olamaz.
Şizofren oluyor.
Evet. Bu çok önemli. Nasılsan öyle.
Tabii.
Yani buyum yani daha ötesi yok. Beni beğen diye bir kaygı da yok. Beğenmeye de bilirsin. Bugünün gençleri fenomen olayım diye çeşitli kılıklara giriyorlar, atlıyorlar, zıplıyorlar, hopluyorlar. Köprüden vapurun üzerine atlıyor.
Evet.
Efendime söyleyeyim 2,5 milyon kişi tıklıyor. Tıklayınca beni beğendiler diyor, layık aldım diyor. Onun karşılığında para kazanıyor. Fazla izlenici olunca falan böyle bir şeyler oluyormuş vesaire
evet,
vesaire.
Evet.
Fenomen yani beni beğenin diye başkasına ihtiyaç duymak. Kendi özünden ayakta duramıyor. Başkasının beğenmesi üzerinde den ayakta duruyor.
Evet.
İşte bu ayakkabısını çıkararak gezmesinin arka planında Allah'ın huzurundayım. Allah'ın huzurunda olmak çıplak ayaklı olmaya gerektirir. Bu şunu da gösterir. Siz şayet evinizde eviniz çıplak ayaklı olur. Ayağınız yere temas ederse çıplak. Hatta çorapsız olarak.
Evet.
Çorapsız olarak Allah-u Teala Hazretlerini hissetmek daha kuvvetli.
Daha kuvvetli oluyor. Yani.
Bizim mezhebimizde çoraplı namaz kılmak sünnet. Şafii mezhebinde ve Maliki Hanbeli mezheplerinde çorapsız kılmak sünnet.
Evet.
Ama çorapsız kılmanın ifade ettiği mana insanda tevazu duygusu oluşturuyor. Toprakla bütünleşince, toprağı hissedince, ayakkabıyla hissedemiyorsun toprağı.
Evet.
Toprak olmak tevazu, hiçlik, yokluk, fena makamı ve kulluk, Allah'ın önünde kölelik. Yani bu gibi insanda bilinçaltında üretiler meydana getiriyor.
Evet.
Ve çıplak mesela sinirlisiniz, öfkelisiniz, işten geldiniz, daireden geldin, okuldan eve geldin. Hemen bir abdest al, elini ayağını yıka. Ayağına çorap moyap girme. Evin içinde çıplak ayak şöyle bir dolaş. Çıplak.
Rahatlatıyor.
Kesin rahatlıyorsunuz. Evet. Ama naylon çorap olduğu zaman elektriği atmıyor vücut.
Doğru.
naylon elektriğe engel. Direkt basacaksın. Hatta benim bir talebem vardı. Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrasında müzik icra ediyor sesli olarak. Vokal arkadan toplu grup içerisinde. Hüseyin Dağ'dı. Şimdi emekli oldu. Ta 1990 senesi.
Evet.
O zaman 50 yaşında. Şimdi 80'i geçmiştir Hüseyin. Denizli'ydi. İyi bir arkadaştı. O zaman streslerimiz çok oluyor. Ne yapalım dediğinde işte namazı tavsiye ettik. Abdesti tavsiye ettik. Zikir çekmeyi, dua edip Allah'la buluşmayı tavsiye ettim. Bir de aslımız toprak. Toprak hocam toprak mümkün değil. Ben Çankaya'da oturuyorum. Her taraf beton dedi. O zaman bir tablo yaptım Hüseyin dedim. Salon kaç metre? Oğlum 12 metre. 12 metre bir tablo yaptır.
Evet.
Ve 5 santimlik üzerine taze güneş görmemiş toprak koy. Boydan boya toprak. Ve geldiğin zaman işte o yumuşak toprağın üzerinde çıplak ayak bir 10 dakika yürüyüş yap. Git gel, git gel. Ama çıplak ayak evet toprak.
Toprak olacak.
Bunu uyguladı Hüseyin. Hocam dedi, dediğinizi yapın dedi. Modern bir dünyada, modern bir apartmanda. Bunu uyguladı. Hocam bütün sıkıntım, yorgun bir günlük, yorgun bitti diyor. Yorgunluk bitti, elektriğim gitti diyor.
Elhamdülillah.
Topraklama yapıyoruz.
Evet.
Nötralize oluyoruz. Nötr oluyor. Yani elektrikten arınmış oluyoruz ama toprakla.
Evet.
Onun için su bulunmadığı zaman toprakla abdest alıyoruz. Fe innem tecidu ma'en, işte suyu bulamazsanız abdest almak üzere feteyemmemu sa'iden tayyiben. Yani tertemiz toprakla abdest alın.
Evet. Diyor.
Sa'iden. Sa'id kelimesi, türap kelimesi demiyor bak. Sa'id. Toprak ama Sa'id ile türap arasında şu var. Türapta güneş gören toprağın yüzü de var. Güneş görmeyen tarafı var. Sa'iden güneş görmemiş toprak makbul olan o.
Evet.
Güneş görmemiş toprak. Sa'id.
Sa'iden.
Ve Sa'id kelimesi yükselmek manasına geliyor. Yüceliş. Asansör, misat kelimesi kullanılıyor. Aynı evet. kelimeden türenmiş.
Evet.
Yani yükselişi ifade eden bir mana var. Demek ki burada Bişir el-Hafi çıplak ayaklı Bişir. İn çıplak ayaklı olmasının birinci sebebi Cenab-ı Allah. Cenab-ı Allah-u Teala Hazretlerini hatırlaması, onu görmesi, çıplak ayakla gezmesini gerektiriyor. Bu da bir bilinç düzeyi. Biz, bir ben bilinç yapamam düzeyi. Şahsen. Evet, yani. Sen de yapamazsın. Ama böyle mübarek zatlar var.
Evet.
Allah'a saygının bir boyutu bu.
Bir incelik yani.
Allah'a saygıyla ilgili bir boyut.
Evet.
Bizim de hani Allah'a saygıyla ilgili bazı boyutlarımız var ama büyük zatların bu boyutları çok böyle farklı bir şey. Farklı bir
yani
yapı.
Hiçbirimiz çıplak ayak gezemeyiz yani.
Yani uygun hatta olmaz yani. Gezemeyiz. Bu zatlar da bundan dolayı büyük zat olmuşlar.
Evet, evet.
Feridettin Attar diyor ki o yeryüzünü size bir döşek kıldı. Ayetine işaretle Allah tarafından döşenmiş bir yerde ayakkabıyla gezilmez diyor.
Evet.
Yani yeryüzü bir döşek ise, Allah tarafından döşenmiş ise bir ev hükmündedir. Ev mefruşat malum.
Evet.
Ev ve mefruşat. Yani evin şeyi, mefruşat. İçerisinde mobilyaları var, sandalyesi var, halısı var, kilimi var, bilmem nesi var. Bir evin içine ayakkabıyla girilmez. O zaman dünyada bir mefruşat vesaire evet. böyle bir özelliğe sahipse o zaman yeryüzünde de çıplak ayaklı gezmek gerekir evde olduğu gibi evde diyerek olduğu gibi. Böyle bir hüküme varıyor. Yani bu ayet-i kerimeden dolayı çıplak ayak gezmeyi tercih etmiştir. İbnül Mülakkın diyor ki bir ayakkabı tamircisi kendisine diyor ki ayakkabısını tamir ettirmek için ayakkabını tamir ettirmek için insanlara ne çok sıkıntı veriyorsun.
Evet.
İfadesi üzerine haklı bulmuş, insanlara yük olmamak üzere ayakkabısını fırlatıp atmış. Bir daha da giymemiş.
Bir daha da giymemiş.
Yani şimdi ayakkabı yapımcılığı ince bir meslek.
Tabii.
Onun söküğünü dikmek ince bir uğraşı istiyor. Çaba istiyor. Yani bunları böyle bir araya getirdiğiniz zaman insanlara yük olmak, halbuki yük olmamak lazım. Yar olmak, bar olmamak.
Yar olup bar olmamak.
Bar olup yük olmamak lazım. Yar, yardımcı, dost olmak lazım.
Evet.
Sevgili, ahbap, böyle olmak lazım. Bunun üzerine ondan sonra ayakkabısını giymemiş ve ayakkabı tamirinden de kurtulmuştur.
Evet.
Kendisine ait özel bir uygulama olan bu çıplak ayak gezme Bişir-i Nihafi ile birlikte bize Allah'a saygıyı hatırlatıyor. Çünkü Allah'a saygı çok önemli bir şey. Mesela biz Allah dostlarını seviyoruz. Niye? Allah dostları Allah'a dost olduğu için hürmet gösteriyoruz.
Evet.
Allah dostları Allah'a saygılı olduğu için hürmet gösteriyoruz.
Efendimiz'e de itibada aynı şekilde. Yani.
The Muslim World dergisinde
evet.
1970'li yıllarda, 80'li yıllarda yazılmış bir makale vardı. Yanılmıyorsam Joseph Van Es'in bir makalesi. Tam da hatırına değil yani şu anda konuşma spontane geliştiği için.
Evet.
Biraz da yaşlılık var. Tam hatırlamayabilirim ama müsteşrik Joseph Van Es Muslim World dergisinde The Veneration to the Saints, Evliyalara Saygı diye bir 30 sayfalık herhalde, 35 sayfalık olduğunu zannediyorum veya 25 sayfa bir İngilizce makale vardı. Tercüme edeyim diye de onu bir kenara koyduydum. Hala kütüphanenin bükçesinde durur o. Keşke evet. Tercüme etsek de İnşallah. Yayınlansa iyi olur.
Çok iyi olur.
Bu saygının kökeni Allah'tır. Hazreti Musa'nın Allah'a saygı nedeniyle mescid huzuruna çıplak ayak çıkması.
Evet.
Peygamberimizin mescidine çıplak ayakla girilmesi. Sıcak olduğu zaman ayak yanıyorsa şayet o zaman ayakkabı giymişler. Hı. Ayak yanıyor diye ama.
Evet.
Bunların hepsini beraber toplayacağız. Allah'a karşı saygı zalik ve men yuazzim şa'irallah fe inneha min takvel kulub. Yani Allahü Teala Hazretlerine saygılı davranmak ve Allahü Teala'ya tazim etmek, hürmet etmek kalbin takvasından kaynaklanır.
Takvayla bir bağlantısı var.
Kalbinde Allah'a bir saygı varsa ona hürmet edersin. Saygı yoksa saygısız. Onun için ayağımızı biz kıbleye uzatmıyoruz. Ölülerimizi defnettiğimiz zaman ölüler kıbleye doğru ayağı uzatılmıyor. Sağ taraf gelecek şekilde yatırılıyor. Efendim söyleyeyim bir bakıyorsunuz sol ayakla tuvalete giriyoruz. Sağla çıkıyoruz. Sağla yiyoruz. Hep Allah'la bağlantılı bir edepler bunlar. Hadislerde, ayetlerde sabit.
Evet.
Yani bu edepler dini yaşayışa hareket getiriyor. Dini yaşayışa renk getiriyor. Bunlar gerçekten basit görmemek lazım. Bir de insan tekamülünde İnsan yapılanmasında çok büyük öneme haiz.
Evet.
Bunların hepsini düşünmemiz lazım. Bir genel olarak bu zalik ve men yuazzim şairallah fe inneha min takvel kulub. Zalik diye başlıyor ayetken. İşte bu diyor.
İşte bu.
Kim Allah'a saygı gösterirse. Ondan sonra inne safa vel mervete min şairillah. Yani safa ve merve Allah'ın şairidir. Yani Allah'ı hatırlatan örnekler, sembollerdir. Bu sembollere dağ, yani Safa bir dağ, kayalık, Merve de bir dağ ve kayalık.
Evet.
O mekanda hareketlerinize, konuşmalarınıza dikkat edin, edepli olun, edebinizi takının diyor. Eğer sizde takva varsa.
Evet.
Bakın, ta nerelere. Ondan sonra kesilecek kurban hayvanları, vel büdne, kesilecek bedene, yani deve, öküz, sığır gibi büyük baş hayvanlara gelince bunlar da zalike min şairillah.
Bunlar da şair.
Bunlar da Allah'ın şairidir. Kurban keserken edep ve saygıyla ve susuyoruz. Edepli duruyoruz. Ve saygı gösterince sesimizi hafif konuşuyoruz
evet.
Veya susuyoruz. Dıştan bakıyorsun hayvana saygı. Hayır. Allah'a saygı. Niye Allah'a saygı? Kesilen kurban Allah'la bağlantılı. Delilimiz Kur'an-ı Kerim'de şu ayettir. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُهُمُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِنْ يَنَالِهُ تَقْوَى مِنْكُمْ Onun eti kanı Allah'a çıkmaz. O kurbana saygı gösteriyorsunuz. Ve kurban keserken bir takva, bir hürmet Allah'ın şairini gösteriyorsunuz. وَالْبِدْنَ مِنْ شَائِرِ ayet-i kerimesine göre evet. Hürmet gösteriyorsunuz. O saygı, duyduğunuz saygı Allah'a yükseltiyor.
Allah'a yükseltiyor.
Vakti kadar saygı duygusu, haşiyet, azamet duygusu, duygu bunlar. Duygular yükseliyor Allah'a.
Evet.
Yani dille bir şey söylemiyor. Yaptığı hareket için dışa yansıması, içinde olan şey manevi. Ya dıştan ben görüyorum işte hareketi böyle yapıyor, elini bağlıyor, başını büküyor. Şöyle bir saygı pozisyonunu alıyor. Ama içte bunu aldıran bir duygu var.
Duygu.
O duygu yükseliyor, Allah'la bağlantılı. Onun için o büyüklere saygı. İşte men lem yahterim kebirana ve men lem yerham sagirana feleyse minna. Büyüklerimize saygı göstermeyen, küçüklerimizi de efendime söyleyeyim şey yapmayan, sevmeyen, merhamet etmeyen bizden değildir.
Evet.
Büyüklere saygıdan bahsediyor. Hürmet, yaş saygı. Olarak. Ben 41 yaşındayım, 40 yaşındasın. Bana yaşımdan dolayı sayı göstereceksin. Veyahut da ben 20 yaşındayım, sen 60 yaşındasın ama ben alimim. Sen bana ilmimden dolayı sayı göstereceksin.
Evet.
İşte ben mesela bir ara bunu tartışmaya açmıştım bir doktora dersinde. Yani yaşlıya saygının arka planında neler olabilir? Şimdi yaşlıya olan saygının arka planında kaba bir mantıkla, düz bir mantıkla şu var. Yaşlanmış, ölecek, Allah'a yakın. Biz ona göre genciz, izafi olarak.
Allah'a
kaderi bilmiyoruz ya. Ama
evet.
İzafi olarak ona göre Allah'tan biraz daha zamansal olarak uzak gözüküyoruz. O daha yakın olduğu için biraz daha uzak olan, yakın olana sayı göstermesi gibi bir açıklamada o derste talebelerimizden birisi yapmıştı.
Hmm.
İlgimi çekmişti. Bu da farklı bir görüş yani.
Evet, ilginç.
Allah merkezli.
Evet, Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Kıymetli dinleyenler, program birinci bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah. Şimdi güzel bir ilahi dinliyoruz.
Bin aleme server olan Muhammed, 33 bin ashaba serdar olan Muhammed, yokluğa yoksulluğa kanaat eden Muhammed, azi olan ümmete şefaat eden Muhammed. Ya Muhammed, Muhammed ve salatu ve selam. Muhammed ve salatu ve selam. Ya Muhammed, Muhammed ve salatu ve selam. Ya Muhammed, Muhammed ve salatu ve selam. Allahu hay hay, Allahu hay, Allahu hay hay, Allahu hay. Seher vakti uyumaz tilavetli Muhammed, garip ile yetime mürüvvetli Muhammed, yoldan çıkmış olana hidayetli Muhammed, darda kalan ruhlara kifayetli Muhammed. Ya Muhammed, Muhammed ve salatu ve selam. Muhammed ve salatu ve selam. Ya Muhammed, Muhammed ve salatu ve selam. Ya Muhammed, Muhammed ve salatu ve selam. Sevgilisi ibadetli Muhammed, tesbih ile gönülden riyazetli Muhammed, şeytana şeytanlara siyasetli Muhammed, yüce Hakk'ın yolunda hakikatli Muhammed. Ya Muhammed, Muhammed ve salatu ve selam. Ya Muhammed, Muhammed ve salatu ve selam. Ya Muhammed, Muhammed ve salatu ve selam. Ya Muhammed, Muhammed ve salatu ve selam. Arşu kürsi pazarı inayetli Muhammed, sekiz cennet sahibi velayetli Muhammed, miskin Ahmet kuluna kitabetli Muhammed, yetim fakir garibe sehavetli Muhammed. Ya Muhammed, Muhammed ve salatu ve selam. Ya Muhammed, Muhammed ve salatu ve selam. Ya Muhammed, Muhammed ve salatu ve selam. Ya Muhammed, Muhammed ve salatu ve selam.
Selam dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Kıymetli hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamız bize Bişr el-Hafi Hazretlerinin hayatından bahsediyorlar. Kıymetli hocam, Bişr el-Hafi tasavvufi düşüncesinde takva, vera ve nefse muhalefet konuları üzerinde çok duruyor. Yine onun tasavvufi hayatında iyilikleri gizleme, riya ve şöhretten kaçınma ilkesi gibi ilkeler var. Ve sufileri üç gruba ayırıyor. Birinci grup hiç kimseden bir şey istemeyen, bunlara ruhani deniyor. İkinci grup bir şey istemeyen fakat verildiğinde kabul edenler, bunlara da orta halli yani mutavasıt diyor. Bu gibiler tevekkülle sükun bulurlar diyor. Son grupsa ibadetle meşgul olur, rızıklarını Allah'tan beklerler ve arzularını yenmeye çalışırlar şeklinde üç grupta sufileri değerlendirirseniz bu yine Bişr el-Hafi Hazretleri'nin tasavvufi düşünceleriyle bu bölümde devam edebiliriz kıymetli hocam. Buyurun sayın hocam.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bihi nesta'in. Tabi takva hareketlerde Allah'a olan saygıyı ifade eden bir form,
evet,
davranış formu. Vera ise haram ve helallerle alakalı. Yani harama helale, bu çayı içiyorum. Bu çayın geldiği yer helal mı haram mı? Buna dikkat eden birisiysem ben vera sahibiyim.
Evet.
Takvadan daha öte.
Takvadan.
Takva tabii aşağıda kalıyor.
Takvadan daha üstün vera.
Saat 5'te ben işten çıkıp gideceğim. 5'e kadar. 5'e 1 kala işten çıkmıyorum. Tam 5'e çıkıyorum, takva.
Evet.
Ya belki işimde noksanlık, eksiklik yapmışımdır. 5'e değil de 5'e 15 geçe işten çıkayım. 15 dakika daha fazla çalışayım. İşe de 15 dakika önceden gireyim. Yarım saat fazlam olsun, artı plus bir değer kazanayım.
Evet.
Diye kazandığı parayı helal ettirmek üzere 8 saat değil de 8,5 saat çalışırsan buna da vera denilir.
Evet.
Dikkat edin. 8'e kadar çalışıyorsun. 8'i bir geçer diyelim. Bir dakika fazla çalışıyorsun. Takva. Tam 8'e çıkıyorsun. Takva. Yani bunlar hep
tekamülle alakalı.
İnsanın iç manevi tekamülüyle alakalı keyfiyetler. Yani iç tekamül ayrı bir şey.
Evet.
Ya bunu ben şuradan biraz da makas yapmak istiyorum. Hani terzi kostümü hazırlarken çizer, makasla keser. Yani takvada biz bir ölçü olarak nerelerde biz
evet
ince olmalıyız? Nerede dikkat etmeliyiz? Haramlar konusunda çok dikkatli olmalıyız. Çünkü haramla beslenen vücutta meydana gelen ibadetler, dualar geç kabul edileceğine dair hadisler var. Bazen de reddedileceğine dair dualar var.
Evet.
Ama Allah günahkar da olsa yine duaları kabul ediyor. Kafirin bile duasını kabul ediyor Allah. Çünkü Kur'an'da ayetler var.
Evet.
Bu yapı içerisinde biz, yani takva nihayet bir elbisedir. Vera da o elbiseyi süslemektir. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ En güzel elbise, en hayırlı elbise takva elbisesidir. Hadis-i şerifte bu açıklanırken, siz bir günah işlediğiniz zaman üzerinizde elbise vardı. İman elbisesi. Elbise.
Evet.
Takva elbisesi de o iman elbisesidir. Üzerinizden çıkarılır. Tepenizde bekler ve çıplak kalırsınız. Her günah işleyişte. Üç namaz vaktine kadar o elbise bekler. Üç namaz vaktine kadar tövbe ederseniz o elbiseyi size giydirirler tekrar diyor.
Takva elbisesi.
Günahkarlar çıplak kalacak ve cehennem ehlinin hepsi çıplak olacak.
Allah korusun.
Ya Resulallah, hepimiz cehennemde çıplak olsak, yani diyor, mahşer yerinde de çıplak olacağız. Biz birbirimize bakmayacak mıyız? Mahşer yerinde mesela. O kadar herkes kendi başının telaşına düşecek ki, o kadar kendi değerine düşecekse, karşıdaki insan erkek mi, kadın mı, ne olduğuna bakmayacak diyor. Herkes kendi telaşında olacak diyor.
Evet.
Hakikaten bir deprem olduğu zaman, fevkalade bir olay, evden fırlıyoruz, kaçıyoruz. Etrafımızda hanımı var, çocuk mu var, annem mi var, babam mı var, kardeşim var. Hiç onları düşünen oluyor mu?
Yok. Kimse. Evet.
Canını, kaçan canını kurtarıyor. Evet. Kaçan canını kurtarıyor. İşte bu şekilde takva çok ince bir şey. Mesela diyor ki burada, helal konusunda aşırı titiz.
Evet.
Yani gözlerimizi de yaşartıyor. Şahsen ben dikkat etmiyorum, vahiyciyim.
Estağfurullah.
Yani açık konuşayım. Sen dikkat ediyorsun burada.
Yok hocam, estağfurullah.
40 yıldır canım kebap çekiyor diyor. Bişri Hafi.
Bişri Hafi.
Paran yok mu? Var. Bişri Hafi'ye soruyorlar.
Parası var.
40 yıldır, efendime söyleyeyim, canım kebap çekiyor ama yemiyorum. Efendim paranız yok mu? Yok, var. Niye paranız var da niye yemiyorsunuz? Acaba para helal mı diyor. Bir helal para bulsam, canım çok kebap çekiyor, hemen kebap yiyeceğim. Ama doğru dürüst bir helal para bulamadım. İnceliyorum, her paranın içerisine mutlaka bir şeyler karışmış.
Takvanın üzerinde bir şey bu yani. Takvanın,
takvanın üzerinde vera. Evet. Zaten vera kelimesi korku anlamına geliyor. Takvada da korku anlamı var biliyorsunuz.
Evet.
Takva ve verada. Verada korkunun derinleşmesi, verada, takvada korkunun az zenginleşmesi.
Evet.
Yani korku takvada az zengin. Hani zenginleştirilmiş uranyum diyorlar ya.
Evet.
Uranyum 236'yı, uranyum 239 yaptıktan sonra atom bombasında bir patlama unsuru olarak kullanıyorlar.
Evet.
Bu da böyle zenginleştirilmiş takvaya vera denilir. O da korku, o da korku. Çünkü takva saygıyla alakalı. Allah'a saygılı olun. Her saygıda az veya bir korkunun eseri vardır. Sevgi vardır. Ama sevginin merkezinde korku vardır.
Korku vardır.
Evlilikte de öyle. Büşri Hafi'nin takva ve vera kavramı üzerine durması, helal para üzerine titizlenmesinin arka plan çağrışım yaptığı düşünceler bunlar.
Evet.
Hayatımızın sadece bu aşaması değil, kazançta değil, davranışlarda da. Evet. Allah bizden razı mı, değil mi? Bunları maalesef bilemiyoruz vahiyciğim. Bu kendisi örgücülük yapardı. Ve Abdullah bin Zella derdi ki, bizim vera konusunda örnek aldığımız, modellediğimiz şahsiyet Bişri Hafi.
O kadar hassas yaşamış.
Helal para. O evet. Kadar. Şimdi benim aklıma şu geçiyor. Böyle bir dergide hani yazı yazıyoruz. Aylık 500 lira para veriyorlar. 450, 500. Bu aldığımız para, yani çalışıyorum, yoruluyorum. Alın teri döküyorum yani. Helal para olması lazım. Çünkü titizlikle hazırlıyorum.
Evet.
Bizzat böyle bir emek sarf ediyorsunuz. Karşılığında 3 kuruş veriyorlar. Ha, helal para.
Helal para.
Onu, o paraları ayda işte 1500-2000 lirayı buluyor. Bir kenara koyup evin hanımına, muhterem eşime, ya hanım, benim kazandığım kazancın şu kısmı ben saf helal olduğuna inanıyorum.
Evet.
İhlasla işimi yaptım.
Tabii.
Yapınca da bana para verdiler. Bu helal paradan mutfak yediğimiz işimizi buradan harcayalım.
Hmm, bereket olur ya.
Geri kalan, maaştan gelen, şuradan gelen, buradan gelen, onunla işte elektrik süpürgesi al, efendim senin yeri süpüren robot al,
eşya falan.
Eşya al, işte karyolan üzerine daha sert bir yatak al, rahat yatarız, elbise al, ayakkabı al, ama yiyecek alma. Hmm. Buradan geçene dikkat etmek lazım.
Evet.
İşte 1500-2000 lira böyle bir gelirimiz var. Sırf mutfakta yediğimiz ekmek, limon, işte domates, salatalık, artık ne yiyorsak, bunlardan alalım. Şu boğazımızdan biraz da helal lokma girsin.
Evet.
Diye işte 53 yıllık evlilikten sonra böyle bir kendi aile dizayn getirmeye çalışıyorum.
Bir düşünce oluştu yani.
Bak, ama evet. 53 senede oluştu bu. Daha yeni yeni kafam dank ediyor. Şimdiye kadar neredeydim diye de üzülüyorum.
Sağ olun.
Yani insanoğlu bir sır vahit be.
Evet hocam.
Yani bu şu örnekler, bu model şahsiyetler olmasa yani bizim herhangi bir yere sığmamız, sığışmamız, herhangi bir yere yerleşmemiz mümkün değil. Hayatı bir kere yaşamıyoruz.
Evet.
O Soren Kierkegaard'ın uzun bir kitabı var. Yani kitabın adı çok uzun. Hayat çözülmesi gereken bir problem değil, yaşanması gereken hakikattir.
Bir hakikattir.
Bu kurduğum cümle bir kitabın adı. Kimin? Ünlü filozof Soren Kierkegaard.
Kierkegaard, evet.
Hayata katılacaksınız, acısını tadacaksınız, tatlıyı da tadacaksınız. Acıyla tatlı bir araya gelince tatlı oluyor.
Evet.
Bizim bahçedeki, Serpil Hanım'ın bahçesindeki, köydeki işte şeyimiz var, bir bahçe var. Orada üzümler var. Üzümler tat tatlı oluyor. Bir de epey ekşi oluyor. İkisinin arasında yarı tatlı, yarı ekşi. Tatlı yiyen yok, ekşi yiyen de yok. Tatlılı, ekşili daha lezzetli oluyor.
Hmm.
Peygamberimiz de hurma yerken ağzına bir hurma alıyor. Bildiğimiz salatalıktan da bir ısırıyor. Hurmanın tadıyla nötr tat olan salatalığı ağzında beraber dolandırarak yiyip öyle salatalık eşliğinde.
Evet.
Veyahut da tatlıyı süte bandırıyor, nötralize ediyor. Veyahut da sütün kaymağına bandırıyor hurmayı. Nötralize ettikten sonra tatlı ve tatsız arasındaki orta bir tadı yakalayınca biz tatlısını hep yaşıyoruz, acılarından kaçıyoruz. Hayat lezzetli değil. Hep dolce vita, tatlı hayat olmaz.
Olmaz da.
Bal yiyen baldan bakar. Hep gül olmaz, bazen diken olmalı. Evlilik hep cicim micimle bitmiyor. Olgun insan evde hanımına yenilen insandır diyor Peygamberimiz.
Mağlup olacağız.
Hadis-i şerif bu. Evet. Olgun insan evde eşine mağlup olandır. Ama Peygamberimizin hayatı hep bu minval üzere geçmiş. Hanımlarını terapi etmiş. Evde baba olmuş. Hanımlarımıza eş olamıyoruz.
Tam hakkını veremiyoruz.
Annemizi babamızı evlat olamıyoruz. Kardeşimize kardeş olamıyoruz. Torunumuza dede olamıyoruz. İçin aslını söylemek lazım. Rollerimizi, Allah'ın bize biçtiği rolü iyi oynayamıyoruz.
Evet.
Yarın ahirette işimiz kolay olacağını ben zannetmiyorum şahsen.
İnşallah kolay olur hocam. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Kıymetli dinleyenler, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir program daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.
Gönül Mimarları. Programı hazırlayanlar Profesör Doktor Ethem Cebicioğlu ve Profesör Doktor Vahit Göktaş.